Ayrım 21.
Sözünü soluk almadan dinliyorlardı. Niyazi Efendi gayet az konuşmasıyla meşhurdu. Bugün nihayet taşmış olacak. Ahmet'le bazı bu konularda dertleşmek adetiydi. Bu dertleşmelerde ya Mustafa Kemal Paşa'nın adını söylememeye dikkat eder ya da paşayı etrafındakiler aldattılar, yanlış yola saptırdılar diyerek suçu adı bilinmez kimselerin üstüne atardı. İçini çekti. Nigahbenciler de, karakolcular da küskün. Oysa biz bugün bir küfeci çocuğa bile muhtacız. Topalından, köründen yararlanmaya çalışıyoruz. Günlerden bir gün bir emir geliyor, bir sürü örgüt çalışmaların dışında bırakılıyor. Huyumuzu bilmez misiniz? Yukarıdan bir şamar vur deseler, biz aşağıda öldürür de leşini parça parça ederiz. Askeri Nigahban Cemiyeti'nin vatansever subaylarına türlü türlü reke sürüldü. Kurmay Albay Refik Bey hırsızlık ettiği için ordudan kovulmuşmuş. Ötekiler de birer kara çaldılar. Hele karakol derneği asla darıltılmayacaktı. Anadolu'yu şurada bırakalım, İstanbul için karakol derneği usullerinden başkası havadır. Gizlilik işe kudret önem verir. Umumi merkez üyelerinin kimliği, sayıları, toplantı yerleri, seçim sistemleri, çalışma düzenleri elbet gizli kalacaktı. Bunlardan birisini açıklamak şurada dursun, şüpheye düşülse herif derhal komite tarafından idam olunacaktı. Dernek diye ben buna derim. Sonra mesele basit bir dernek meselesi de sayılmaz. Karakol Teşkilatı, Milli Ordu Teşkilatı'ydı. Başkomutan Büyük Erkan-ı Harbiyesi, ordu, kol ordu, fıkra komutanları seçilmişti. Bunlar vazifelerini gayet gizli yapacaklardı. Anadolu'dan buradaki Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'na gönderilen emri duysanız gözleriniz yaşarır. Meğer karakol cemiyetinin nizamnamesi birçoklarına dehşet veriyormuş. Dikkat buyurun, yani korkutuyor, yani dehşete düşürüyormuş. Asıl takdir olunacak cihet bu iken bunu hata saymayı bir türlü aklım almıyor. Elbette dehşet vereceğiz. Bugün nasıl bir gündür? Zoru görmeyince bizim millet yola gelir mi? Sanki karşımızdakiler bize karşı terör yapmıyorlar mı? İhsan Bey'in 10 yıla mahkum edilişi terör değil de nedir? Bir yıldan beri İstanbul'da bir ek örgütü Müdafaa-i Hukuk Nizamnamesine göre kurup genişletiyorlar. İstanbul'da esas iş fikir cereyanlarının birleştirilmesinden ibaretmiş. Hadi buyurun, birleştirilmiş fikir cereyanları. Kara sakallı gavuru yola getirsin bakalım, getirir mi? Bize lüzumlu parayı bulabilir mi? Bir yazı gelmiş Ankara'dan. İstanbul Merkez Heyeti, ona bağlı idare heyetleri eğer meydana çıkmaya cesaret edemezlerseymiş, kişiliklerini gizleyebilirlermiş. İşte o kadar iyi gizliyorlar ki, memleketin hayatı, kurtuluşu, geleceği için gerekli küçük bir para bu gizli vatanperverlerin kasalarında fazlasıyla durduğu halde bulunamıyor. Yüklenmiş bir cephane gemisini kurtaramıyoruz. Deli olmak işten değil. Merak etmeyin Niyazi abi, çaresini bulacağız. Elimizi kolumuzu bağlayıp oturacak değiliz ya. Bütün umudum sizde Nedime bacı. Uzaktaki insan dahi bile olsa olayları yeniden inceleyemediğinden uyanılıyor. Gündelik işlere gömülüyor. Ana hattın büyük meselelerini gözden kaybediyor. Karakol cemiyetindeki arkadaşlara başvurdum. Ele geçirdiklerime ayrı ayrı yalvardım. Hepsi de haklı olarak çekingen. Bizi kimse bilmese sen bilirsin dediler. 40 bin lira değil, 400 bin lirayı yarım saatte buluruz. 6 tane fedai Osmanlı Bankası'nı basar, bu parayı gene sağlar. Müdafaa-i hukukla aramızdaki çekişme bu yüzden. Bizi bir de çapulculukla suçlayacaklar. Milli kuvvetler arasındaki birlik namına bu bir felaket olur. Biz şimdilik hareketsiz bekliyoruz. Ankara'dakiler elbette hata ettiklerini anlayacaklar. Siz haklısınız diyecekler. Merak etme. O zaman biz sana bir gemi dolusu değil 10 gemi dolusu cephane buluruz. Sanırsam bu Ararat vapuru işine bir bakımdan da memnun oluyorlar. Ankara'ya hatasını belki anlatır diyerek. Böylece iki taraf birbirini haksız çıkarmaya uğraşırken bizim cephaneler elden gidecek. Yalnız cephaneler mi? Verdiğimiz 11 bin lira da yanacak. Bunu şimdiye kadar hiçbirisi düşünmemişti. Ahmet bir küfür savurdu. Hemen toparlanıp Nedim Hanım'dan özür diledi. Kusura bakma yengeciğim. 11 bin lirayı hatırıma getirmemiştim. Parayı herife saydık. Bunu söylemiş olsaydım belki grup reisi bir çare bulurdu. Aklım başımda mı? Cephaneler gidiyor elden. Bu fakir milletin 11 bin lirasını da birlikte götürüyor. Bundan başka emin bir vasıta bulunmuştu. Bu kumpanya ile mükemmel işler yapabilirdik. Onu da kaçıracağız. Niyazi'nin hakkı var. Deli olmak işten değil. İşte cephe gerisini ben bu sebepten sevmem. Ateş boylarına kurban olayım. Kaç kere söyledim. Bırakın beni, bir şey elimden gelmese bir çukur olsun doldurmaz mıyım dedim. Nedime Hanım hiçbir umudu olmadığı halde yalan söylediğini bile fark etmeden kesinlikle konuştu. Merak etme Niyazi Bey, çare bulacağız. Dedim ya, bütün umudum sizde. Kamil Bey çekinerek sordu. Söz gelimi, ne yapabilir Nedime bacı? Şimdi kestiremiyorum. Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne başvurur. Bağış istediğiniz zenginlerden birisine başvurabilir. Bir an durakladı. Bakınız aklıma geldi. Kamil Bey'in gayet zengin bir akrabası var, eniştelere müteahhit. Bizim hanımın eniştesi mi? Halasının kocası İbrahim Bey. Tamam, İbrahim Bey'e başvurulamaz mı? Burada isteme biçimi önemlidir bence. Biz sadaka istemeyeceğiz. Bize borç versinler. Biz bu savaşı kazanacağız. Karlı bir işe para yatırmış olacaklar. Kuvayi Milliye namına senet verelim. İbrahim Bey o kadar zengindir ki fazla sermayesinden küçücük bir parayı da böyle bir işe yatırmış olacak. Ne olur ne olmaz, ya tutarsa hesabı. Acemi bir hareketle elini yumruk yaparak dizine vurdu. Neler söylüyoruz? Çocuk gibiyiz, ayıp şey. Ben şimdi 5 kişiyle 5 tabancayla size 200 bin lira getirmeliyim. Durmuşuz da gidip birisine yalvarmayı düşünüyoruz. Zaten kararımı verdim. Eğer parayı bulamazsak gemiyi basacağım. Silah gücüyle ele geçirip boğazı geçmeye çalışacağım. Gücüm yetmezse yakalanacağımı anlarsam tekneyi havaya uçuracağım. Namussuzum ki. Niyazi ağabey sakin ol. Göreceksin, cephaneyi kurtaracağız. Sizin ne yapacağınızı bilmem. Benim bir yerde daha umudum kaldı. Saat 3'e doğru bir arkadaşla beraber bir yere gideceğiz. Sonra yarın sabah burada buluşuruz ya da... Hemen kalktı, hazır ola geldi. Şimdiden vedalaşalım. Ya başarı ya ölüm. Yalnız Nedime Hanım'a selamladı. Çıkmadan Kamil Bey'e döndü. Sizi takip ediyorlar. Eviniz kontrol altındadır. İnönü zaferinden sonra artık hepimize önem vermeye başladılar. Eğer İnönü zaferi kazanılmasaydı biz bugün bu zorluklarla da karşılaşmazdık. Bunlar umutlandı. Ne istersek verirler diye düşünüyorlar. Zafer pahalı şey ama ödeyecek baba yiğit lazım. Nedime Hanım'a gülümsedi. Paramız yoksa canımız var ya, onu veriveririz. Değil mi yengeciğim? Hızla dışarı çıktı, kapıyı şiddetle örttü. Tahta kanadın üzerinde biraz kamburumsu gövdesi sanki gölge gibi kalmıştı. Nedime Hanım Niyazi ağabeyisini kurşuna dizmeye götürmüşler gibi yüreğinde büyük bir acı duyarak gözlerini yumdu. Alt dudağı belli belirsiz titriyordu. Bu ağlayacağına alametti. Oysa ağlamaması lazım geldiğini, bunun umutsuz erkekler üzerinde yıkıcı bir etki yapacağını biliyordu. Yan gözle baktı. Kamil Bey sigaralı elinin baş parmağıyla bıyığını okşayarak dalmıştı. Ahmet çaresiz bir çocuk gibi ellerini kavuşturmuş. Ağlamamak mümkün değil. Hem de bu öyle burnunu çeke çeke sessiz ağlamak olmayacak. Hıçkıra hıçkıra. Kepaze bir şey. Düpedüz alçaklık. Acele kalktı. Dop dolu bir sesle yalvarır gibi konuştu. Ben basım evine kadar gideceğim. Oradan da Hilal-i Ahmer'e uğrarım. Siz şey yapınız. Çay söyleyeyim mi geçerken? Karşılık beklemeden çıktı. Kamil Bey'in tuttuğu paltoyu halsiz giydi. Kapıyı kapattıktan sonra koridorun tenhalığında derin derin soludu. Bu gidiş bir kaçışa benzemişti. Adillikle, korkaklıkla doluydu. Çay söylemeye cesaret edememişti. Ahmet uzun bir sessizlikten sonra içini çekti. Kadıncağızı harap ediyoruz. Gebe de bir yandan. Korkuyorum yorgunlukla bir şey olursa. Nasıl bakarız İhsan'ın yüzüne? Deme, böyle bir tehlike var mıdır? Kamil Bey karşılık beklemedi. Ne yapmalı peki? Acaba bizim halanın kocasına başvurmak doğru olur mu? Kuvayi Milliye'nin ilerideki zaferini karşılık göstererek birisinden 40 bin lira borç istenebilir mi? Bir kere işgal orduları müteahhidine böyle bir teklif yapılmaz. Bu dalalıktır. Sonra Kuvayi Milliye namına senet verecek yetkide değiliz. Herif tüccar. Siz kimsiniz? Hani vekaletnameniz? Silah almak için 40 bin lirası bulunmayanlara ben bu kadar parayı nasıl veririm dese? Haklısınız. Zati vermez ya. Vermesi için Anadolu'nun zaferine %1-2 inanması gerek. Böyle bir inancı olsa geleceğini başka türlü garantiye çalışırdı. Duymadınız mı? Anadolu şimdilik İstanbul'dan pek büyük bir fedakarlık istemiyormuş. Niyazi Efendi'ye hak vereceğim geliyor. Ben bu karakol cemiyeti meselesini yeni işittim. Galiba Ankara hata etti. Her çeşit gizli örgüt lazım. Silah kuvvetiyle para bulmak için mi? O zaman da küçük küçük silahlı gruplardan meydana gelmiş, gayet gizli bir cemiyeti kimler nasıl kontrol edecek? Her aklına esen banka soymaya, eşkıyalık etmeye kalkarsa bunun sonu neye varır? Evet, orası da öyle ya. İş kolayca çapulculuğa dökülür. Herkes Niyazi Efendi gibi pir aşkına çalışır mı? Peki ne yapacağız? Sizin aklınıza hiçbir çare gelmiyor mu? Hiç. Bu Rosalti nasıl bir adam dediniz? Pek adi bir adam. Bir gözleri var. Yalnız gözlerini görsen yüreğini anlarsın. Civa gibi oynak iki göz bebeği. Herif düşman bile değil. Madrabaz. Vapur kendi malı mı? Hayır. Öyleyse. Vapuru biz onun aracılığıyla kiraladık. Şirketin sorumlu memuru. Hangi şirketin? La Française şirketinin. La Française mi, emin misiniz? Ahmet Kamil Bey'in yüzündeki değişmeyi görünce gözlerini kırpıştırdı. Kamil Bey düşünüyordu. La Française. Durunuz bakalım. Ben bizim enişte beyin evinde birisiyle tanışmıştım. Eğer aklımda yanlış kalmadıysa La Française şirketinin direktörü demişlerdi. Kısa boylu şişman bir Fransız. Ben direktörü tanımıyorum. Yalnız Rosalti ile görüştüm. Zati direktör de bu işe karışmak istememiş galiba. Karışmak istememiş mi? Neden? Direktör Fransız tebaası olmalı. Kendisi için bir tehlike yoktur ki çekinsin. Nihayet vapur tehlikeye düşer. Buna da razı olduktan sonra niçin sizinle görüşmeyecekmiş? Yani bu iş bana biraz karışık gibi geliyor. Eğer Ararat vapuru La Française şirketinin malı ise eniştemin evinde tanıdığım adam da aynı şirketin direktörü bulunuyorsa o Fransız armatörü bana madrabaz bir herif gibi görünmediydi. Bizim eniştenin salonu hep düşmanlarla doludur. Kasıntılı budala yabancı subaylarla. O gün içlerinde insana benzer bir o direktör vardı. Siz şirketin merkezini biliyor musunuz? Direktörü görmeye mi gidelim demek istiyorsun? Tabii görmeye gideceğiz. Bunu şimdiye kadar nasıl olup da düşünemediğimize şaştım. Bir faydası olur mu dersin? Aman kardeşim. Haydi paltonuz nerede? Hemen gidelim. Adresi bilmiyoruz. Kamil Bey'in ömründe pek az kullandığı pratik tarafı ayaklanmıştı. Bir taraftan paltosunu giyerken bir taraftan da konuşuyordu. Eczanede telefon rehberine bakacağım. Rehberde adresini bulurum. Acenteye gideriz. Direktör orada değilse nerede oturduğunu sorarız. Evini, otelini öğreniriz. Haydi vakit geçirmeyelim. Nedim Hanım'a bir tezkere bıraksak merakta kalır. Şimdilik istemez. Boş yere onu da düşürmek daha kötü. İnşallah bir iş beceririz de müjdeyi nasıl vereceğimizi uzun uzadıya düşünürüz. Zavallıyı heyecanlandırmamak için. Yol üstündeki ilk eczaneye girip telefon rehberine baktılar. La Française Vapur Şirketi Galata'da Ova Kimyan Hanı'nın birinci katındaydı. Direktörün yerinde olup olmadığını telefonla sormayı bile akıl etmeden bir arabaya atladılar. Araba hanın kapısında duruncaya kadar hiçbir şey konuşmadılar. Direktör oradaydı. Bir Yahudi delikanlısı bekleme odasında yer gösterdi. Kamil Bey'in kartını götürdü. Biraz sonra da buyurun dedi. Kısa boylu şişman Fransız galiba Selim Paşaoğlu Kamil Bey'i hatırlayamamıştı. Kartı elinde tutarak kapıya bakıyordu. Görür görmez hemen kalktı. Elini uzatarak yaklaştı. Bonjour mon bey. Bonjour monsieur. Adını bir türlü hatırlayamayacağını anlayarak Ahmet'i tartıştırmaya girişti. Size arkadaşım Ahmet Bey'i takdim ederim. Enchanté. Herif ziyaretçilerini güler yüzle oturttu. Zile bastı, kahve istedi. İbrahim Bey'in evindeki tanışmadan sonra bir daha görüşmediklerine üzüldüğünü söyledi. Sonra bu gelişin sebebini sordu. Kimin konuşacağını bile kararlaştırmamışlardı. Ahmet o kadar heyecanlıydı ki Türkçe sen konuş diyebildi. Kamil Bey hiç hazır olmadığı halde gayet kolaylıkla söze başladı. Bizim Galatasaray isimli bir lisemiz var. Tabii duydunuz. Evet, ben de arkadaşım da bu mektebi bitirdik. Bizi Fransızlar okuttu. Yani biz vatanperverlik dersini Fransızlardan aldık. Bugünkü şartlar ne olursa olsun Fransızların her çeşit vatanseverliği hiç değilse hoşgörülükle karşılayacaklarına eminiz. Kamil Bey bir an sustu, hafifçe terlemişti. Direktörün bu başlangıçtan bir şey anlayamadığı gözlerini kırpıştırmasından belliydi. Kamil Bey yutkundu, kaldığı yerden aldı. Biz vatanımızı kurtarmak istiyoruz, buna çalışıyoruz. Buna her millet kadar hakkımız var. Yani buraya sadece firmanızın tüccar müşterileri gibi gelmedik. İstenilen paranın değersizliğini biliyoruz. Bizim için malınızı daha ucuza tehlikeye koymanızı sizden isteyemeyiz. Fakat ilk pazarlıktan sonra aradaki fark pek büyük. Hem de 5 misli. Lütfen müsaade buyurun bitireyim. Biz bu parayı yani aradaki büyük farkı ödemeyecek değiliz. Lakin şu an bulup buluşturmamız imkansız. Siz neler söylüyorsunuz? Bir kelimesini bile anlamıyorum. Önce teker teker anlaşalım. Bizim vapurlardan birisine mal mı yüklettiniz? Evet. Ararat vapuruna. Şu cephane meselesi mi? Peki ne olmuş? 50 bin lira. Ne 50 bin lirası? Vapurdan şüphelenmişler. Bu yüzden navlunu 11 bin liradan 50 bin liraya çıkarmışsınız. Size bu acayip şarkıyı kim söyledi? Kim mi söyledi? Şarkıyı mı? Sizden 50 bin lira isteyen kim? Kamil Bey soluğu kesilmiş olarak Ahmet'e döndü. Adı neydi? Rosalti. Direktör kaşlarını çattı. Rosalti mi? Bu Rosalti haydut demek sizden fazla para koparmaya kalktı. Bay alçak bay. Rosalti şirketin yetkisiz bir memurudur. Bana geldiğiniz iyi oldu. Teşekkür ederim. zile bastı, Yahudi çocuğundan başkatibi istedi. Vah vah vah, kim bilir hakkımızda neler düşündünüz. Ben vatanınızı bu çukurdan çıkarmaya uğraşmanızı takdir ediyorum. Sonra bu işte biz bir vapur acentesiyiz. Namuslu bir acente malın cinsine değil kilosuna bakar. 1000 ton mal gelmiş, bugünkü şartlarla en yüksek fiyatı istedim ki 10.000 Türk lirası tutuyor. Rosalte alçağı bu parayı 11 bin liraya çıkardı. 1000 lirasını komisyon olarak bir Türk'e verecekmiş. Belki de yarısı kendisinindir. Fakat İstanbul'da bir Türk Anadolu'ya gidecek bir cephanelerden kar umarsa Rosalte'nin bu kara ortak olması pek de ayıplanmaz. Ben sadece bu 1000 liraya razı olmuştum. Bu sırada kapı vuruldu. İçeriye uzun boylu, geniş omuzlu, sarı kıvırcık saçlı, mavi gözlü bir adam girdi. Direktör kalemini masaya vurarak tane tane emretti. Boris, iyi dinleyin. Rosalte'nin şirketimizle ilintisinin kesildiğine dair hemen gazetelere ilan veriniz. Başüstüne efendim. Rus olduğu anlaşılan başkatibin çıkmasına meydan kalmadan Kamil Bey atıldı. Rica ederim, bir dakika. Bu soylu davranışınızdan dolayı size teşekkür ederiz. Fakat Rosalte'nin kovulması bizim işimizi bozabilir. Durunuz, sahi. O heriften bir her türlü namussuzluğu umarım. Siz gidiniz Boris. Ben kararımı size sonra bildiririm. Rus çıktıktan sonra gülümsedi. Biz Fransızlar yıllardır böyle gizli şeyleri unuttuk anlaşılan. Ne mutlu size. Keyifli bir hal değil, emin olun. Şimdi ne yapmamı istiyorsunuz? Artık buradan ötesine Kamil Bey'in aklı ermiyordu. Ahmet söze karıştı. Vapur sirkeci de rıhtıma yanaştı. Yolcu alacak. Beklemesi tehlikeliyse hemen kalkması için emir verebilirim. Teşekkür ederiz. Fakat Rosalte 50 bin lirayı cebine girmiş sayıyor. Bunu kaybettiğini, fazla olarak işten de atıldığını öğrenirse öcü almak için her türlü alçaklığı yapar. Aklıma şöyle bir çare geliyor. Söz gelimi vapur kömür almak bahanesiyle Kuru Çeşme'ye gider. Bu gece oradan yola çıkıverir. Yarın sabah boğazı geçmiş olur. Hay hay, hemen haber vereceğim. Bunun bir tehlikeli yanı var. Nedir? Vapurda Rosalte'nin ortakları varsa. Hayır sanmam. Tayfa Türk ve Rus'tur. Kaptan da Rus. Rosalte ile hiçbir ilintileri olamaz. Bir ricamız daha. Pazarlık ederken arkadaşlarımızdan birisini vapura kahveci gibi alacaktınız. Her ihtimale karşı malların yanında böyle güvenilir bir adam bulunsun istiyoruz. Olur. İsterseniz 5 kişi koyunuz. Direktör biraz düşündü. Ayrıca kaptana emredeceğim. İnebolu'ya kadar kıyı boyu gitsin. Herhangi bir tehlike sezerse vapuru baştan kara eder. Hay Allah razı olsun. Bunu Kamil Bey ile Ahmet Türkçe olarak bir ağızdan söylemişlerdi. Sonra biraz utangaç Fransızca teşekkür ettiler. Artık kahveleri bile beklemeden çıkıp gitmek istiyorlardı. Neredeyse sevinçten ağlayacaklardı. Bütün ömürlerinde bu anki kadar mutlu olmadıklarına emindiler. Fakat direktör kahve içirmeden bırakmadı. Oda kapısına kadar arkalarından geldi. Son söz olarak, "Görüyorsunuz ya," dedi. "Biz Fransızlar vatanseverlik dersi vermekte pek kötü hocalar değiliz. Muzaffer olmanızı temenni ederim efendiler. Bütün dünya ile dövüşmeyi göze alan parasız yani silahsız dövüşçülere karşı ben yalnız saygı duyarım. Size başka bir yardımım dokunabilirse beni sevindirirsiniz. Yolunuz açık olsun." Kamil Bey ile Ahmet koridorda gözlerini kuruladılar. Ertesi sabah Kamil Bey idarehaneye gelmeden önce Kuru Çeşme'ye gitti. Ararat vapurunun yerinde yerler esiyordu. Kimseyi şüphelendirmemek için bir şey sormadılar. Dönüşte Ahmet'in ardiyesine uğradı. Vapur hiç zorlukla karşılaşmadan boğazı çıkmıştı. Anadolu'ya bağlı örgütün üyelerinden bir yedek subay arkadaş da sözde kahveci olarak cephanelerle beraber İnebolu'ya doğru yolda bulunuyordu. Çay içerken Ahmet ellerini uyuşturdu. "Dünkü Nedime Hanım'ı asla unutamayacağım." Cephaneleri kaybetmek tehlikesine karşı aslanlar gibi dayandı da kurtuluş müjdesini işitir işitmez çocuk gibi ağladı. Bir yerde okumuştum. İnsanlar acıya sevinçten daha fazla dayanıyorlar. Bir şeye daha dikkat ettim. Ne zaman işler kötü gitse ihsanla karşılaşmaktan açıkça korkuyor. Ne zaman da iyi bir haber alsa aklına kocası geliyor. Gözleri yaş içindeyken bile nasıl gülümseyerek "Hadi ihsana gidelim," dedi. İnönü zaferinde de öyle yapmıştı. Kadın tek başına bir ordu gibi dövüşüyor. Benim Ayşe de böyle olsun istiyorum. Neden olmayacakmış? Dün gece İstanbul kazan ben kepçe müjde vermek için Niyazi'yi aradım. Bulamadım. Bugün ya buraya gelir ya sizin idarehaneye. Son zamanlarda sıhhatini pek beğenmiyorum. Dikkat edin, sevinçten yüreğine inebilir. Ortada görünmediğine bakılırsa şimdi harıl harıl silahlı arkadaş arıyordur. Eğer bu işi becerememiş olsaydık bu sefer mutlaka bir delilik yapıp vapuru zapta kalkacaktı. Ne dersin? Yumuşak bir adam olduğum halde ben bile buna karar verdim bir aralık. Vallahi Niyazi ile beraber gidecektim. Faydasız fedakarlık. Faydasız biliyorum. Fakat Niyazi Ararat vapuruyla beraber kendisini öldürdükten sonra Ben Karadayı gazetesinde bir satır bile yazamazdım. Hele Nedime bacının yüzüne hiç bakamazdım. Ahmet gülümseyerek sustu. O da aynı şeye karar vermişti ama şimdi bunu söylemeye utanıyordu. Nedime Hanım henüz gelmemişti. Kamil Bey gazeteleri gönülsüz gönülsüz gözden geçirirken Niyazi içeri girdi. İlk sözü "Bir kere de sen anlat" demek oldu. Yüzü sapsarıydı, elleri titriyordu. Kamil Bey'in gözlerine bakmaya cesaret edemiyormuş gibi yüzünü sobaya döndürmüştü. "Çay söyledin mi? Bırak şimdi de anlat. Ahmet söylemedi mi?" "Söyledi. İşte hepsi o kadar. Vapur şimdi İnebolu'ya doğru fışır fışır yol alıyor. 40.000 mermiyle beraber. Allah kazadan beladan saklasın. Bu akşam bana davetli olduğundan haberin var mı?" "Nedime Hanım, direktörü nereden tanıyormuş?" "Hangi direktörü?" "Kumpanyanın direktörünü." "İyi cesaret doğrusu. Bunu ancak kadınlar becerebilir. Ben düşünmeliydim. Ya herifin cephaneden haberi yoksa diye hiç mi duraklamadı?" "Kim, Nedime Hanım mı?" "Nedime Hanım. Bazı işlerde düşünmemek faydalı oluyor. Herifi nereden tanıyormuş?" "Bağış toplarken tanımış değil mi?" "Sanırım öyle gibi." "Fransızcayı güzel konuşur mu?" "Söze pek rabıtalı başlamış. 40 yıl düşünsen bir Fransıza biz ilk vatanperverlik dersini sizden aldık demeyi akıl edemezdim." Kamil Bey Ahmet'in zorluğun hakkından gelmek şerefini Nedime Hanım'a mal ettiğini anladı. Belki de müjdeyi Niyazi'ye başka türlü söyleyememişti. Şimdi bu masum yalanın meydana çıkması için birkaç dakikalık zaman var yok. Nedime Hanım gelince Niyazi yeniden heyecanlanacak, kadın da şaşırır. Kamil Bey düşünerek arkadaşının sinirlerini yatıştırmak için bir çare aradı. Paltosunu giydi. "Ben basım evine uğrayacağım. Beraber gidelim. Oradan da Beyazıt'a kadar uzanırız. Birer nargile içeriz. Nedime bacı dün o kadar harap oldu ki bugün evinden çıkmayacak." Niyazi dalgın bakışlarla yüzüne baktı. Bir şey söylemeden kalktı.